Ayrım 17. Fena halde Leman. Atilla İlhan. Sayfa 187. Bir ara büyük bir gürültü sesini boğuyor. Evin öteki ucunda bir şey yıkıldı ama ne? Duvarın biri mi? Çatıyla birlikte evin bir kısmı mı? Böyleyse depremin solunu yatakta beklemem son derece tehlikeli. Dakika kaybetmeksizin fırlayıp kalkmalıyım. Kalkmak dile kolay. Dehşete yakın bir korku elimi ayağımı kilitlemiş. Altımda yatak sanki batmakta olan bir gemi yatağı. Öyle yalpalıyor. Akla ziyan bir şey. Leman, hiç Leman, kalk gülüm kalk. Dam başımıza çökmeden canımızı dışarı atalım. Hacı Hanım kaşla göz arasında beni kurtarmaya geldi. Çevik vücudunu hayal meyal görebildim. Elimden tuttuğu gibi beni yataktan koparıyor, paldır küldür merdivenleri inip evden çıkıyoruz. Bir anda dışarıdayım. Depremin etkisiyle yaprakları fıs fıs fısıldaşan iri ağaçların karanlık gölgesi altında çırılçıplak. Kurtulduk mu? Eski meski ama taş yapı ev yıkılmadı. Sarsıntı durunca ahırın iki duvarından, yarısı çöken damından başka hasar olmadığı saptanıyor. Fakat depremin yüreğimize saldığı dehşet o kadar ulu ki yeniden yataklarımıza dönemeyiz. Gecenin arta kalanı dışarıda geçirilecek. O geceyi unutabilir miyim? Sarsıntının ürküttüğü köpekler susmak bilmiyor. En yakın bağlardan en uzak bağlara her taraftan yükselen korkunç havlamaları, dehşet halkaları halinde havada birbirine dolaşıp düğümleniyorlar. Ortalıkta doğal bir felaket havası, dünyanın sonu geldi telaşı. Bir arabanın ardına sığınmış tir tir titrediğimi hatırlıyorum. Soğuktan değil elbet, korkudan sinirlerim boşandı. Hacı Hanım evin çevresinde bembeyaz suratları ürkmüş gözleriyle hayaletler gibi karanlıkta peydahlanan hizmetkarları yüreklendirmeye çabalıyor. Kendine şaşmaz güveni soğukkanlılığı sayesinde onları eve girmeye razı ediyor. Ne kurtarabilirlerse kurtaracaklar. İnanılmaz bir hızla girip çıkmaya başladılar. Önce sırtımıza giyebileceğimiz şeyler geldi. Pijama, şal, battaniye vesaire. Arkasından ellerine ne geçirebildilerse onları. Duvardaki çalar saat, köşedeki radyo, nereden bulduklarını anlayamadığım köhne dikiş makinesi. Anlaşılan en değerli gördüklerini kurtarmayı yeğliyorlar. Sonunda Hacı Hanım pijamalarımı getirdi. Ben onları giyerken ağaçların altında iyi kötü bir açık hava yatağı hazırlattı. Yüreğim çaresizlik ve aciz duygularıyla ezik yatağa uzanınca yerin daha hafif fakat aralıksız sarsıldığını hissettim. Bir yandan bu, bir yandan ayın kızıla çalan yuvarlığı ve yıldızların delice zenginliği. Bunca iddiasına rağmen evrende insanın hiçliğini düşündürdü bana. Hizmetkarları hazırlattırdığı öteki açık hava yataklarına gönderdikten sonra Hacı Hanım da gelip sol yanıma uzanıyor. Keskin dikkati topraktaki zincirleme titreşimleri fark etmekte gecikmedi. Dinsel bir huşuyla "Allah halk ettiği mahlukattan ümidini kesti" diye mırıldandı. "Bu böyle hafif hafif sabaha kadar sürer. Arada deminki gibi şiddetlileri de olacaktır. Dışarıda yatmak en iyisi." Saçlarımı okşayarak sordu. "Korktun mu gelin?" "Korkmak ne demek, ödüm patladı." Bana biraz daha sokuldu. Altın dişlerinin parıltısı dudaklarının ince çizgisini aydınlatıyordu. "Güzeller güzeli" dedi. "Bahçemin gonca gülü, gözümün nuru." Gözyaşlarımın tuzlu tadı ağzıma doluverdi. Gece böcekleri susmuş, bütün köpekler sanki ölmüş, gecenin kocaman mavi mağarasında yankılanmalar hafifledi. Her yanda gerçeğe uymaz, yalan yanlış dokunmuş dev örümcek ağlarının pırıltısını görüyorum. Bir kazadan kurtulma çabasından farksız vahşi bir hamleyle ağzım Hacı Hanım'ın ağzını buluyor. Hayvanca bir çırpıda. Sarmaşıklar gibi birbirine dolanan vücutlarımızın altında yerin hala titrediğini duyumsuyoruz. İçine düştüğüm çarpıntılı dalgınlıktan ürpererek kendime geldim. Gecenin ayazı açık pencerelerden hırsız adımlarıyla sızmış salonu kaplamıştı. Reklam ışığı bir kömür karası, bir kan kızılı dolup boşalıyor. Her aydınlatışında duvardaki portreler kanlı suratlarıyla belirip hemen kayboluyordu. Ürpermelerle irkilerek çabuk çabuk camları kapadım, perdeleri çektim. Böylece fazlasıyla gereksindiğim insancıl sıcaklıktan elimde kalanı korumaya çabalıyordum. İnsancıl sıcaklık ne mi? Bir bakıma kocamın bu salonda yaptığı söyleşilerden havada kalmış ses kırıntıları, kurduğu hayaller, bir bakıma benim yaşarken önemini hiç anlamadığım, nice yıllar sonra kederden ellerimi ısırarak ciddiliğini görebildiğim anlar. Eylül ortalarında bir gece, Ekrem çıka gelmiş, yeni yeni ata binmeye heveslendiğim günler olduğu için beni binici kılığında bulmuştu. Çizme, külot, pantolon, kırbaç. O tarihte anlam veremediğim heyecanlı bir sesle demişti ki, ''Bu kılık sana ne kadar yakışmış Can.'' Onun çizdiği Mevlevi dervişleriyle çevrili yeniden harıl harıl İclal'e yazıp göndermeyi kararlaştırdığım, ne yazıp ne gönderebildiğim mektubu tasarlamaya girişiyorum. Beni aşan bir güç buna zorluyor, içimden yükselen sarmal bir ivmeye kapılmışım. Döne döne Paris hareketimden önce İclal'in sorduğu soruya, ''Bir ölüyle bu randevu sana neyi kanıtlayacak?'' Nihayet bir cevap buldum. Henüz kelimelere dökemediğim nebülöz bir cevap bu. Bütün güçlük ona açık, anlaşılabilir, hatta soğuk bir formüle bağlayabilmekte. Sonuç olarak hiçbirini gerçek çözüm diye benimseyemediğim, hepsi ana çözümün öğelerinden ayrı parçalar taşıyan bir sürü formül çıkıyor ortaya. İşin esasını kavradım. Ekrem'in intiharından asıl sorumlu benim. Bunu derinlemesine seziyor, henüz tutarlı bir açıklamaya bağlayamıyorum. Onun başarısı beni olanca çetrefilliğimle anlamış olmak, yanılgısı bana açık kalple bunu anlatmamaktı. Benim yanılgım çok ilkel bir erkek ve evlilik fikrinden yola çıkışım, her şeyi berbat eden benim. Bu intihar birbirine benzemez, hatta karşıt iki kişiliğin, Cecil ve Lily'nin temsil ettiği iki soru işaretini içermekteydi. Bir an asıl yerimi alanın Lily olduğunu kabullensek bile elimizde aynı konuda iddialı bir başkası kalıyor. Cecil. İyi ama Cecil'i nereden bulmalı? Her telefonuma bön bir ses aynı karşılığı veriyor.
Matmazel Cecil 10 gündür ortalarda yok.
Hepsi o kadar. Baktım olmayacak, kalktım. O Dieu Van Kuy'a gittim. Beni çember sakallı o genç irisi oğlan karşıladı. Hani motosiklet züppesi, baştan ayağa deriler giymiş, deri mont, deri pantolon, deri çizme. Suratında her anlama çekilebilecek karışık bir gülümseme, ihbarda bulunur gibi. Cecil'in epeydir görünmediğini söylüyor. Büyük bir olasılıkla atölyesine kapanmış, bugüne kadar kimsenin bir tekini görmediği şaheserlerini döktürüyormuş. Tek gözünü kırpıp alaylı alaylı eklediği şu sözler.
Bana sorarsanız asıl yeteneği oyunculuktur. Sinemaya, tiyatroya heves etseymiş hemen yıldız olurdu. Herkesin dikkatini onun kadar çekmeyi bilen bir başkasına rastlamadım.
O halde siz ortadan çekildi çünkü diyorsunuz. Çünkü aramalarını istiyor, isteğine kavuşuyor da en başta siz yollara düştünüz. Doğru, atölyesi nerede acaba?
Dragon sokağındaki eski bir apartmanın iç avlusunda cümle kapısının tam karşısındaymış. Parasını verip şoförü savdım. Gerçeklik duygusunu silen soğuk ve gri sisi dağıtarak avluya girdim. Damlarda arduvazlar ıslak, pencereler buğdan kör. Karanlık bir pikabın salıverdiği delimsirek trompet çığlıkları terk edilmişliğin küflü kokusunu biçiyor. Cecil'i bulmalıydım. İçine savrulduğum yanlış duygusallıkta beni avutabilecek tek kişi olduğundan değil, bu duygusallıktan başıma dert açacak sonuçlar çıkarmama engel olabileceği için. Bencileyin çetrefil bir kadına gerçek kimliğiyle Lily çok alımlı gelebilir, çok belalı olabilirdi. Yumuşak güzelliği, yarasa havasıyla Cecil'in duruma el koyması beni çabuk ve yanlış davranışlardan kurtaracaktı. Önümde tahta bir kapı, üstünde ne yazı ne işaret. Birkaç kere çaldım, çıt çıkmadı. En yürekli, en mert gülümsememi takınmışım. Yüreğimde bir sıkışıklık, acı bir burkulma. Hala ses seda yok. İçeriden ayak sesleri, kilitte dönen anahtar tıkırtısı filan. Tam bir sağırlık. Yeniden bu defa kim olduğumu açıklayıp kapıyı yumrukluyorum.
Cecil benim yavrum, ben Leman.
Kapı nasılsa öyle kaldı, kapalı. Yalnız ardından Cecil'in taraz taraz sesini duydum. Sarhoşa benziyor, öfkeli de.
Defolun oradan.
Fakat hayrola, neyin var senin?
Bir şeyim yok, rahat bırakın yeter. Tek başıma da kahrolabilirim, anlaşıldı mı?
Dona kalmışım.
Davranışına gerekçe arıyorum, bulamıyorum. Acaba üstüne varsam, hiç olmazsa konuşmayı sürdürsem, kapıyı açmaya razı edebilir miyim? Belki zor ama denemeye değer. Allah Allah, bu öfke niye anlayamadım? Kötülük etmedim ki sana. Küsmeye gelince benim hakkım, bırakıp gidiyorsun. Günlerce sesin soluğun çıkmıyor.
Rahat bırakın dedim, defolsanız oradan.
Dinle yavrum, bak sana ne söyleyeceğim. Hani o tablo vardı ya, hatırlıyor musun? Sırrını çözdüm. Buraya onu söylemeye gelmiştim. Yanılmışım, seni ilgilendirmediği anlaşılıyor. Öyleyse giderim. Ses çıkmadı. Aklını yatırmıştım. Kapı aralandığına göre muhakkak. Yalnız bu avurtları çökmüş, gözleri halka halka mor, sarhoş ve saçı başı dağınık kadın Cecil miydi? Elinde yarı yarıya boşalmış White Horse şişesi, aşırı beyazlığı yüreğimi kaldıran bitkin yüzüyle kapı aralığından bakan kadında, gerçek Cecil'den, o kadar beğendiğim duman duman o kuzeyli güzelliğinden bir şey kalmamıştı ki. Birbirimizi görmediğimiz sürece üzerinde eğriti duran hareket ve sözler sanki gerçekten onun olmuştu. Bildiğim Cecil'de varlığını saptayıp hoşlanmadığım, bayağı ya da marazlı taraf, hoşlandığım soylu ve ulaşılması zor tarafı yemiş, bitirmiş, tümünü ele geçirmişti. Ruh elden gidince vücut handiyse müstehcen bir bayağılıkla ortaya çıkıyor, sarhoşluk bu bayağılığı abartıyordu. Tek cigara içmeyen, ağzına içki koymayan Cecil gitmiş, yerine boş içki şişeleri ayaklarına dolaşan, dudağında pis bir izmaritle kötü kötü yüzüme bakan bu pasaklı kadın gelmişti. Susuşum onu sinirlendiriyordu. Apaçıktı gerginliği. İçki bardağını uzatırken dayanamayıp patladı.
Peki neymiş bu sır?
Atölyesi sanılabileceğinin tersine temiz, tertipli bir yer. Yüksek ve meyilli tavanı, bütün buzlu cam. Bu camlardan sızan ağdalı aydınlık soğuk bir gri olarak içeriye dağılıyor. Dar sayılmaz, döşen işi bohem, epeyce ressam işi. Rahat bir divan, fitilli kadifeden iki koltuk, birkaç iskemle, kırmızı, mavi, sarı ve yeşil dosyaların düzenle sıralandığı yazı masası. Her biri bir duvara asılmış iki zenci totemi. Hemen her köşeye serpiştirilmiş ufak heykelcikler. Giacometti kopyaları mı? Dipte atölye egemen bir yere şövalyesi kurulmuş, üstünde yarım bir yağlı boya göze çarpıyor. Kuzey Afrikalı'ya benzer bir Arap resmi, gerçeküstü bir çalışma sanırım. Dört kol resmedilmiş, iri iri göğüslerine rağmen bacaklarının arasında henüz boyanmamış erkeklik organı. Hünsa mı? Ayrıntılarına pek girmeden Lili olayını anlattım. Şöyle üstün körü. Kafasını doğru dürüst veremiyor, yarım yamalak dinledi. Vırt zırt sönen sigarasını yakmaktan, sarhoşluğun dağınık dalgınlığından kendini alamıyordu. Canım sıkıldı, hafif kırıldım da. Ne diyeceksem deyip bir an önce buradan gitmeliyim. İçim sıra Lili ile yaptığım bütün karşılaştırmaları Cecil kaybediyor. Yapmacık ve yapay da olsa Lili'nin uçarı inceliği, özenli güzelliği. Cecil böyle pasaklı bir ressama indirgenirse beni dün gecekinden çok daha derinlemesine sarıyordu. Fakat Paşa Nuri'nin verdiği bilgilere dayanarak Lili'nin gerçek kimliğini açıkladığım sırada birden toparlandı. Sertleşen bakışında o kızıl pırıltılı tülün dalgalandığını gördüm. Dedi ki, olur mu canım, sahtekarlık bu. Bunu basbayağı bağırarak söylemişti. Sahtekarlık mıdır bilmem. Bana anlatılan bu. Lili gerçekte olmak istediği değil. Sarhoşluğu Cecil'in yüzünde meydan okuma çizgilerinin belirmesini engelledi. Alkol iradesini törpülediğinden sinirleri ona baş eğmiyordu. Sesi yükseldiği halde yüzü hep öyle şiş ve yumuşak.
Akıl alır mı canım? Masal bu. Size masal anlatmışlar. Evet, inanıyor musunuz yani?
Sorun inanıp inanmamakta mı? Sana olayları aktardım. Lili konuya hiç değinmedi. Benim sormama gelince cesaret edemezdim. Kolay sorulur mu böyle bir soru? Kalktı, yanmak bilmeyen cigarasını kül tablasında ezdi, sinirli sinirli. O duvardan bu duvara yürüyor.
Sahtekarlık bu. Düpedüz sahtekarlık.
Cecil'in tepkisi şaşkınlığın önlediği başka bir tepkiyi, benim tepkimi uyandırmasın mı? Öyle ya, öyküyü Paşa Nuri'den dinledim. Lili'nin erkek olduğunu söyleyen o. Her dakika bir yalan kıvırmadan duramadığına göre başından sonuna bunu da uydurmuş olamaz mı? Rahatlıkla uydurabilir.
O halde hiç duraksamadan dediğine inanışımı neye bağlamalı? Saflığıma mı, şaşkınlığıma mı, yoksa içimdeki karışıklığa mı? İkide bir kadınlığını terk etmek eğilimi gösteren bir kadın, başkalarını niye kendisi gibi sanmasın? Öyleyse ses ile gelmem yanlış. Yapılacak şey Lili'den kaçıp ses ile gelmek değil, tam tersine Lili'ye gitmek olmalıydı.
Bilmeniz lazım, Kermo aşırı keyifli göründü mü kaygılı olduğuna işaretti. Bir 14 Temmuz gecesini hatırlıyorum. Seyn üstündeki gezi vapurlarından birine binmiş dolaşıyoruz. Ekrem'de bir neşe, bir sevinç, görülecek şey. Önüne gelene takılıyor, her şeyin alay alınacak yanını buluyor. Aklımda yanlış kalmadıysa o günlerde partisinin lideri, onu deviren junta tarafından ya asılmıştı ya asılacaktı. Her şey kaybedilmişti demek. Ekrem için yurda dönüş yolları kapalı. Bunu ona söyleyince yorgun bakışlarını karanlığa salıverip dedi ki, politikanın verdiği kudret aldatıcı olduğu kadar geçicidir. Başta ben olmak üzere kendine saygısı olan her şarklı bunu bilir. Hem de doğduğu andan itibaren. Bana gelince benim dünyam birbirinden farklı, bir bakıma karşıt, fakat önüne geçilmez bir şekilde beşeri iki unsurdan müteşekkildir. Concord meydanı üzerinde havai fişekler renkli gök çiçekleri halinde patır patır açılıyor. Vapurun geçtiği her sokak ağzından üstümüze halk balolarının yorulmaz akordeonları pırıl pırıl savruluyordu. Ben herhalde enayiliğimden, Ekrem'in dediklerinden çıkara çıkara şöyle bir sonuç çıkarmıştım. Hayatındaki iki unsurdan birisi eğer karısıysa, yani sizseniz, ikincisi kesinlikle bendim. Başkası olamazdı.
Durdu, bütün yüzüyle bana döndü fakat hiçbir şey görmüyordu.
Yanlıştı bu sonuç diye bağırdı, yanılıyordum.
Ekrem'i Anadolu'nun bilmem hangi köşesinde yaşadığını bildiği soyut bir kadınla benimle paylaşmaya razı olmuş, kendisini alıştırmıştı. Ama Paris'te etten kemikten bir rakibinin mevcut olmasına katlanamıyordu. Hele bu rakibin bir travesti olduğunu öğrenmesi onu çileden çıkarmıştı. Hıçkırı hıçkıra ağlayarak birden boynuma sarıldı. Aldatılmış bir çocuk gibi içini çeke çeke kollarımın arasında bir süre ağladı. İçinden gelen hesapsız kitapsız bir hareketti yaptı. Bu yüzden beni hüzünlendirdi. Ne diyeceğimi bilemedim. Sadece olmadığım, hiç olamayacağım bir anne davranışıyla saçlarını okşayıp epeyce tereddüt ettikten sonra ''Ağlamak neye yarar Cecil?'' dedim. ''Ölmüş bir aşkın arkasından gözyaşı dökmek onu ne değiştirir, ne de canlandırır.'' Göğüs geçirerek cevap verdi. ''Kendimi oyuna getirilmiş hissediyorum. Fakat asıl beni öldüren oyuna getirilmiş olmaktan çok bunu onun yapması, güvendiğim tek adamın.'' Aşklarımız dedim, hayal kırıklıklarımızla beslenir, büyürler. Hayal kırıklıklarımız sonunda bize kim olduğumuzu öğretse de sevdiğimizin kim olduğunu öğretmez. Bundan kişiliğimizi zamanında tanımlamak için yararlanmalıyız. Gecikmeler hayatı karmaşıklaştırır, bütün tadını da kaçırır. Şunu bil ki yavrum, Kermo burada ne bir aşk yaşıyordu, ne iki aşk. Sadece derin bir hayal kırıklığını yaşamaktaydı. İçimde bir düğüm, boğazımda hiç çıkmayacak bir hıçkırık, bulabildiğim en munis sesle ilave ettim. Ve ben kendiminkini yaşıyorum. Bir an eski uysallığı o dalgın vampir güzelliğiyle görünüyor. Fikrinde ısrarlı.
Oysa çocuklar gibi sevişiyorduk. Bulvarlarda, ağaçların altında el ele dolaşır, sessiz ve sakin bir hayat hayalleri kurardık. Bana öyle gelirdi ki Ekrem şu ya da bu nedenden gerçek hayatını gönlünce yaşamayı ertelemiş durmuştur.
Ve onu seninle yaşayacaktır öyle mi? Zavallı çocuk. Hepimiz ilk gençlik hayallerinin etkisinden kurtulamadığımız için yaşadığımıza geçici gözüyle bakar, hayal kurmakla devam ederiz. Yaşın biraz daha ilerlesin. Sen de anlayacaksın elbet. Ağlamayı kesmişti. Uzak dalgınlığı yerleşip üzerinde kaldı. Yalnız onun işittiği gizli bir sese kulak veriyor. İnsancıl bütün anlamlardan soyunu veren, donuk yüzü hala gözyaşlarıyla çizilse de büyüleyici lanetli melek ifadesine kavuştu. Artık kendini bana bırakmıştı. Okşamalarıma itiraz etmiyor, henüz yerine oturtamadığım gerçek anlamlarını, bir ay kadar sonra olağan sayılamayacak koşullarda öğreneceğim sözleri tekrarlıyordu.
İnsan kendinden başkasını sevmez. İnsan kendinden...
Bir de baktım oyun hınzırca başlamış, çevresindeki bütün her şey birer ikişer siliniyor. O yansımalarla dolu bir boşlukta yapayalnız kalıyor. Parlak ve geniş, kalın cam tabakalarına benzer bir sürü enine yüzey. Birisinin üstünde yürek bayıltan bir yavaşlıkla kaya kaya birbirimize yaklaşıyoruz. Çırılçıplak, tutku ve belaya tutsak. Yaklaştığımız ölçüde kucaklaşmamız uzak görünüyor, uzak ve olanak dışı. Zaten vücutlarımız tam dokunacağı anda başladığımız yerde buluyoruz kendimizi. Karanlık bir oyun. O kadar iç karartıcı ki büyülensem de bir an onunla Ekrem'in kafasındaki kuyruğunu yakalamak isteyen köpek arasında garip bir benzerlik buldum. Her ikisinde de hareketlerin yenilenmesi, amacın gerçekleşmeyişi aynı. Ölesiye çırpınılarak amaca tam ulaşıldığı anda, ölesiye çırpınılarak amaca tam ulaşılacağı anda böyle sürüp gidiyor. Cecil'in beni itip bağıra çağıra yerinden fırlamasıyla toparlandım. Kolunun biriyle göğüslerini saklamış, öbürüyle görünmez bir saldırgana sövüp sayıyordu. Göğüslerine dokunmuş muydum? Sanmıyorum. O emindi ama emin olmakla kalmıyor, bu onun bana dehşetli içerlemesine, öfkeden küplere binmesine neden oluyordu. Yine yüzünü çirkinleştiren o bayağı küstahlık, yine o ağza alınmaz Külhan Bey'i küfürleri. Arada yakışıksızlığı ve anlamsızlığıyla bir sözü dikkatimi çekiyor. Onlara kimse dokunamaz, onlar benim. Ya da onlar benim, yalnız benim. Yatıştırmayı denedim. Cecil diyorum, ne oldu sana? Ya da aklını başına al diyorum, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Boşuna. Nedeni belirsiz, bu ani öfke nöbetinden gözü öylesine kararmıştı ki söylediklerimi ne dinliyor ne de duyuyordu. Bakışları değdiği yeri tutuşturan kızıl kora dönmüş. Her küfrün sonunda sağa sola şiddetli tekmeler savuruyor. Bunlardan birisi boş içki şişelerine isabet etti. Duvara uçup tuz parça dağıldılar. Defol dedi, defol başımdan sevici cenabet. Beni rahat bırak, cehenneme kadar yolum var. Ardım sıra kapının paldır küldür çarpıldığı işitildi. Bir de gittikçe kötüleşen hıçkırıkları. Avludan itibaren ortalarda Gestapo filan olmadığı halde Paris'in nemli griliğini de, Dragon Sokağı'nın savaş yıllarından kalma köhneliğini de sırtıma aldım. Cecil'in anlamsız öfkesinden çok kafam iki oyun arasındaki kaygı verici benzerliğe takılmıştı. Ah, kararsızlıklarım ve tutarsızlıklarımla canımı atabileceğim bir yer olsa, daha az küflü bir sokakta bir öğrenci kahvesi bulabildim, oturdum. Upuzun, ceset mavisi bir kız, yakışıklı ama suratından bönlük akan bir zenci öğrenciyi yiyordu. Dişi örümceğin erkeğini yemesi gibi. Köşede otomatik bir bilardo, çevresinde erkek müsveddeleri. Bir bira söyledim, bir cigara yaktım. Neden, neye ulaşmak için böyle helak oluyordum acaba? O gece eve dönüyorum, anahtarı kilitle çevirirken kapının ardında birisinin varlığını hissettim. Sessizce sanki yürüyor, açtım baktım kimse yok. Kaloriferin yoğun ve kuru sıcaklığına gömülmüş eşyalar ve resimler rahat rahat eskiyor. Yalnız duvardaki portremin belli belirsiz bir suç ortağı gülümsemesiyle baktığını görmek beni şaşırttı. Korkuttu da, uykumda birinin Türkçe seslendiğini açıkça duyuyorum. ''Leman, Leman, kalk güzelim, gün çoktan doğdu.'' O hızla davranıp dirseğimin üzerinde doğrulmuşum. Saat kaç acaba? 2:20 geçiyor. Salonun ışıkları açık. Unutmuş olabilir miyim? O sinsi ayak seslerini tekrar duydum. Kim olduğunu bilmediğim birisi ışıkları yakmış dolaşıyor. Evinde dolaşıyormuş gibi rahat. Çünkü o Kermo, sırtına yüksek yakalı bir balıkçı kazağı geçirmiş, hep öyle kibirli ve küçümser tablomun önünde dikilmiş bakıyor. Ağırlığını kaldıramadığım bir bakış, pişmanlıklarla, serzenişlerle, teessüflerle yüklü. Biraz daha bakarsa bayılacağım, dizlerimin bağı çözüldü, olduğum yere yığılmamak için perdelere tutunuyorum. Kermo, sen misin sevgilim? Yaşıyorsun, ne mutlu bana. Bu oyunu düzenlemeye niye gerek gördün? Herkes seni intihar etti sanıyor, ben de öyle sanıyordum. Bu yüzden kalkıp geldim, yoksa...
17. ayrımın sonu. Sayfa 199.